satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve ben Bilal Alçetin ve değerli arkadaşım Fatih Atik ve teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aydoğan'la birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Satır arası programına ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Artı 90 312 463 34 19 ve artı 90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, satır arası programında Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerin satır aralarını okumaya ve perde arkalarını çözümlemeye çalışacağız. Türkiye ve dünya gündeminde çok önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'le ilgili kararı hem İslam dünyasından hem de Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyadan tepkilerle karşılandı. Ve dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına Kudüs'le ilgili yeni bir karar tasarısı getirildi. Ve beklenen oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 14'ü karar tasarısının kabul edilmesini istedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri karşı çıktığı için karar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmedi, reddedilmiş oldu. Bu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının ne kadar tartışmalı olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Kudüs'le ilgili tüm gelişmeleri satır arası programında değerlendireceğiz. Değerli dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden bir dava var. Ambargo davası olarak nitelendiriliyor. İlk önce Reza Zarrab sanık olarak ifade edilmişti. Ancak Reza Zarrab daha sonra tanık kürsüne yerleştirildi. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı, eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tek sanık olarak kalmıştı. Ancak Hakan Atilla ile ilgili ortaya çıkan son delillerde davanın ne kadar hukuki dayanaktan yoksun olduğunu bir kez daha ortaya çıkarttı. Ve iç siyasette yaşanan gelişmeler var. İç siyasette yaşanan gelişmeleri de programımızda satır aralarını okumaya çalışacağız. Ben telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Artı 90 312 463 34 19 ve artı 90 312 463 34 21. Değerli dinleyiciler, ABD Başkanı Donald Trump ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını açıkladı ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ifade etti. ABD'nin bu kararını hiçbir ülke tanımadı. İsrail dışında hiçbir ülke kabul etmedi. Evet. Ama ABD bu yanlışında ısrar etti. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırdı ve geçen hafta çarşamba günü İstanbul'da yapılan toplantıda tarihi kararlar alındı. Ve ilk defa bence İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tarihinde bu denli önemli kararlar alınmış oldu. Ve bu kararların alınmasında tabii ki Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisi ve katkısı büyük oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bütün dünya ülkeleri İslam ülkelerinin yine toplanıp kuru bir kınama açıklamasıyla yetineceklerini bekliyordu. Ancak İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından tarihi bir karar çıktı ve toplantıya katılan İslam ülkeleri Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu tanıdıklarını açıkladılar ve bu bütün dünyada şok etkisi meydana getirdi.
Amerika'ya da tepki koydular tabii. Kararı tanımıyoruz dediler.
Yani tabii kararda çok önemli başka noktalar da var ama en önemlisi buydu. Ve bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nda alınan karar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına taşındı. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi New York'ta toplandı. Buradan nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyordu. Aslında karar belliydi. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin şöyle bir niteliği var. Dinleyicilerimiz de biliyorlardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden oluşuyor. Ve bu 15 üyenin 15'inin de evet veya hayır demesi gerekiyor. Yani üyelerden birisi itiraz ederse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden hiçbir karar çıkarılması mümkün değil. Ve dünkü toplantıda 15 üyeden 14'ü, yani daimi 4 üye ve geçici 10 üye ülke BM'nin Kudüs kararlarının korunması gerektiğine yönelik bir karar verdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi itiraz ettiği için bu karar hayata geçirilemedi. Bu şunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman ısrarla söylüyor. Dünya 5'ten büyüktür diyor. Ancak dünkü karar gösterdi ki dünya 1'den de büyük olmak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına vereceği kararlarla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni tıkanmasının önüne geçilmesi gerektiği net olarak ortaya çıkmış oldu. Artık BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının da tartışılması gerektiği net olarak ortaya çıktı. Fatih Atik, ne diyorsun?
Amerika tek başına kaldı. Yani tüm dünyayı karşısına almış vaziyette. Tabii bu verdiği kararla, itirazıyla bir karar çıkmasını engelledi ama dünyayı kaybediyor. Yani Amerika gittikçe daha radikalleşen, daha böyle şiddeti hoş gören, amacına ulaşma noktasında tüm ilkelerden taviz verip onları görmezden gelip sadece güç haklıdır, güçlü olan haklıdır tezini savunan bir noktaya savruldu. Demokrasi, insan hakları zaten hikayeydi bunlar Amerika tarafından ama en azından bunun etrafında dönen bir politikaları vardı. Trump ve Pentagon CIA ortaklığı bunu tamamen ortadan kaldırdı. Artık biz güçlüyüz, haklıyız diyorlar ve bunu şeye benzetiyorum ben. Bush 2011'de, 2001'de İkiz Kuleler'e saldırı yapıldığı zaman şöyle bir açıklama yaptı. Ya bizi teröre karşı ya bizimlesiniz ya da değilsiniz kardeşim. Yani ya benden tarafsın ya da karşındasın, düşmanımsın. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri bu noktaya getirdi dünyayı. Fakat diyor ki ya benden tarafsınız, benimle birlikte hareket edeceksiniz ya da karşımda düşman olarak yer alacaksınız. Ama görüyoruz ki Amerika'nın kararı 2011'deki kararına Türkiye en başta destek veren ülkelerden bir tanesiydi. Fakat bugün aynı şeyi söylediğinde İslam dünyası başta olmak üzere, Türkiye en önde olmak üzere Amerika ile aynı kararda değil. Sadece İslam dünyası da değil, aynı tarafta değil. Batı bloğu, Fransa'sı, Almanya'sı, Rusya'sı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararının yanında yer almıyorlar. Ve Amerika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tek başına kaldı. Bu Amerika için yüz karası bir durum. Ve dünyayı getirdikleri nokta açısından da son derece tehlikeli bir aşama.
Orada dün bir fotoğraf yansıdı medyaya. BM Güvenlik Konseyi'nde oylama yapılıyor. Ve oylama sırasında BM Güvenlik Konseyi'ndeki ABD temsilcisi oy kullanıyor tek başına. Diğer üyelerin hepsi aksi yönde oy kullandığı için ABD'nin yalnızlığının fotoğrafı olarak o kamuoyuna yansıdı. Aslında çok şey anlatan bir fotoğraftı.
Tabii müthiş bir şey. Yani dünkü oylama Amerika'nın yalnızlığını ortaya koydu. Türkiye'nin yaptığı inanılmaz bir şey. Bak sen de söyledin az önce. İslam İşbirliği Teşkilatı aslında Kudüs'le ilgili kurulmuş bir teşkilattır. Tamam mı? Fakat bu kadük bir teşkilattır. Yani bunlar ayda böyle 6 ayda bir toplanırlar. İslam ülkelerinin liderleri. İşte eften püften bir açıklamayla bir takım kararlar aldıklarını söylerler ve uygulanmaz. Yani böyle aktif görevi icra eden bir teşkilat değil. İlk defa tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir karar alındı. Ve kime karşı? Amerika emperyalizmine karşı. İsrail yayılmacılığına karşı bir karar alındı. Ve 59 ülke katıldı. Yanlış hatırlamıyorsam daha fazla da olabilir. Ta Venezuela'dan Maduro bile geldi. Amerika'ya karşı dimdik durdular. Bunun mimarı da Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Amerika bunu bir yere not etmiştir. Bak ben sana söyleyeyim. Ama bu mücadele devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, tüm bakanlar hepsi aynı şekilde söylüyor. Kudüs halkı, Filistin halkı haklarına ulaşana kadar biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz diyor. Amerika Birleşik Devletleri ise öyle bir noktaya evrildi ki artık yani racon kesiyor sürekli olarak. Dün akşam bir açıklama daha vardı Amerika'dan. Ulusal güvenlik stratejisi açıklandı.
Onu da konuşacağız ayrıca.
Orada da diyor ki ben diyor barışı güçle temin ederim. Yani ya bendensin ya toprağın dedik ya. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki benim tarafımda değilsen ben güç kullanırım. Ama hangi barışı tesis edecek bununla karşılık? Hangi ülkeyi yanına çekebilecek? Bu da çok kaygı verici bir gelişme. Evet. Dünyayı Amerika barışla alakası olmayan bir şekilde çatışmalı bir ortama sürüklüyor. Bunu da niçin yapıyor? İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı ve İsrail'in hamiliği için yapıyor. Ne yazık ki Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerde kutsal emanetlere sahip çıkan, onların hadimi olması gereken bu ülkelerse Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Müslümanların karşısında duruyorlar. Bu son derece trajik bir durum.
Şimdi dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ortaya çıkan tablodan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yapması gereken Kudüs kararından vazgeçip geri adım atması gerekirdi. Çünkü bütün dünya şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ABD'nin yanında sadece İsrail var. İkisiyle baş başa kaldılar. BM evet. Güvenlik Konseyi'nde 14 ülke karşı çıktılar. Ve yarın Perşembe günü bu karar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelecek. Ve büyük ihtimal Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ülkelerin büyük çoğunluğu Amerika'nın karşısında yer alacak. Amerika akıllı bir politika izlemek istiyorsa BM Genel Kurulu'na bu kararı getirtmeden yanlış adımından vazgeçmesi gerekir. Dün Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamaları vardı bu konuyla ilgili. O da diyor ki ABD'nin tek kalması tarihi ve anlamlıdır diyor Bekir Bozdağ. Ve ayrıca Bekir Bozdağ ABD'ye şöyle bir çağrıda bulunuyor. ABD uluslararası hukuka aykırı bu tutumunda ısrar etmemelidir. Çünkü ABD'nin bu tutumu uluslararası hukuka da ve BM kararlarına da aykırı bir tutum. Ve Bekir Bozdağ şöyle bir çağrıda bulunuyor ABD'ye. Yanlış kararından bir an önce geri adım atmalıdır. Çünkü ABD bu yanlış kararından geri adım atmazsa BM Güvenlik Konseyi'nde uğradığı hezimete BM Genel Kurulu'nda da uğrayacak.
Daha büyük bir hezimet olacak.
Evet, BM Genel Kurulu'nda biliyorsun 3'te 2 çoğunluk yeterli oluyor. 3'te 2 çoğunlukla karar alınması halinde Kudüs'ün statüsünün korunması yönünde bir karar çıkacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri orada çok zor durumda kalacak. Bütün dünyayı karşısına almış olacak. BM Güvenlik Konseyi'nde 14 ülkeyi karşısına almıştı. Ama BM Genel Kurulu'nda bütün dünyayı karşısına almış olacak.
63 ülkeyi alacak.
Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlışında ısrar etmeyip Türkiye'nin, hükümetin Bekir Bozdağ'ın çağrısını dikkate alarak bu kararından geri adım atması gerekir. Ama sen de biraz önce söyledin. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir strateji belgesi açıkladı ve orada güç kullanımından bahsediyor. Ve muhtemelen BM Genel Kurulu'ndan aksi bir karar çıkmış olmasına rağmen Kudüs konusunda bu kararında ısrar edecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin felsefesine ben güçlüyüm, haklıyım. Ama dünya böyle değil. Haklı olanın güçlü olması gerekiyor, güçlü olanın haklı olmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ısrarla buna vurgu yapıyor. Yani dünya 5'ten büyüktür demesinin nedeni bu. 5 tane ülke oturup dünyayı istedikleri gibi yönetmemeli. Güçlü oldukları için haklı olmamalılar, haklı oldukları için güçlü olmalılar. Tabii dün açıklanan strateji belgesi de çok önemli Amerika tarafından. Ve orada bazı düşman ülkeler diyebiliriz. Evet. Çok düşman Rusya ülke olarak, için. Düşman ülke olarak tarif etmiyorlar. Rakip ülke olarak tarif ediyorlar da Rusya ve Çin'i görüyorlar. Yani artık dünya çok kutuplu, iki kutuplu soğuk savaş dönemini geride bıraktı. Ama Amerika Birleşik Devletleri hala Rusya ve Çin'i kendisine rakip olarak görüyor, kendisine düşman olarak görüyor. Bu dünya barışı açısından, dünyanın geleceği açısından çok tehlikeli bir yaklaşım bence.
Şimdi orada açıkça güç kullanımından bahsediyor. Dedim ya cümlenin başında da. Ya benimle berabersiniz ya da benim karşımdasınız ifadesinin, 2001'dekinin Trumpçası. Ben güç kullanırım arkadaş diyor. Eğer benim karşımda yer alıyorsan ben güç kullanarak barışı getiririm. Güç kullanarak barış falan gelmez. Evet. Bölgede neler yaptıklarını gördük yani. Suriye'de güç kullandılar. Barış mı geldi? Tam tersine 1 milyon insan öldü. Evet. Irak'ta güç kullandılar, ne oldu? 2 milyon insan öldü. Binlerce insan, milyonlarca insan evinden barkından oldu. Bu iki ülkede yerle eksan oldu. Bakıyorsun Amerika Birleşik Devletleri Obama döneminde en azından bunu dillendirmiyordu. Trump artık net. Yani Amerika diyor ki biz buyuz kardeşim. Bizim yüzümüz bu. Biz bundan sonra Ali Kıran başkesenlik yapacağız. Herkes buna göre tutumunu takınsın diyor. Tabii buradan Türkiye için son derece önemli mesajlar var. Mesela o açıklamanın içerisinde bir de hava savunma sistemleri vardı. Ulusal güvenlik açıklamasının içinde. Bizimle beraber olan ülkelere hava savunma desteği vereceğiz. Bu sistemleri temin etmelerine yardımcı olacağız diyor. Şimdi hava savunma sistemi alanlar kimler? Türkiye S-400 alıyor. Rusya'dan. Suudi Arabistan'ın da bu yönde talebi var. Şimdi Türkiye'nin S-400 alma girişimi Amerika tarafından rahatsızlıkla karşılanmış. Bu belli yani. Ulusal savunma doktrinine giriyorsa bu zaten önemli.
Bunu sürekli ifade ediyor Amerikan yetkililer.
Ha, bize ne yapacaklar? Bize belki fiyat indirimi yaparlar. Hı-hı. Ondan sonra teknoloji transferinden bahsedebilirler. Yeni bir teklifle gelecekler yani, kesin. Ama Bir taraftan da bu şey barındırıyor içerisinde. Tehdidi barındırıyor. Yani Türkiye ile bir zamanlar müttefik olan, tırnak içinde söylüyorum bunu, özellikle belirtiyorum, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye bir zamanlar müttefiklik ilişkisi içerisindeydi. Ama artık öyle bir ilişki yok. Amerika Birleşik Devletleri şunu diyor: ben bir ülkeyi kafaya takarsam kardeşim sizinle uğraşırım. Ve Türkiye ile de 2013'ten beri açık açık uğraşıyorlar. Yani Gezi olaylarının arkasından da Amerika çıktı. 17-25'in arkasından da Amerika çıktı. PKK'nın arkasından da Amerika çıktı. FETÖ zaten bunların kuklası. Bakıldığı zaman FETÖ tek başına bir FETÖ değil. Avrupa Birliği de var, NATO da var. En güçlü olarak Amerika Birleşik Devletleri de var bunun arkasında. PKK, PYD de tek başına bir terör örgütü değil. Yani her taraftan destek alıyor, en başta Amerika'dan. Yani bundan sonra bu ulusal strateji belgesinde açıkladıklarına göre buradan ben Türkiye ile ilişkilerin daha iyi, daha da kötüye gitmemesini umut ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkisinin. Ama Türkiye ne yapacak? Amerika böyle bir strateji belgesi açıkladı diye kendi çıkarlarından vaz mı geçecek? Yani Amerika eskiden şunu yapıyordu Bilal. Bu programda da söyledim. Eskiden mahallede abiler vardı, kabadayılar. Şöyle bir bakış attı mı herkes hizaya girerdi. Şimdi böyle olmuyor. Amerika eskiden kendisi bile gelmez, büyükelçisini gönderir. Hatta o ülkedeki yerleşik adamları sayesinde o ülkelere dizayn verirdi. Şimdi öyle olmuyor. Trump kalkıp gelmek zorunda kalıyor. İstediklerini yapamıyorlar yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yaptı? Kuzey Suriye'de oluşturmak istedikleri o Kürt koridorunu Fırat Kalkanı Harekatı'yla darmadağın etti. Arkasından İdlib'e girdi mi? Girdi. Şimdi Afrin Operasyonu gündemde. Amerika kendisine yeni müttefikler buluyorsa, Suudi Arabistan gibi, Mısır gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Türkiye de bölgedeki diğer ülkelerle ittifak içinde. İran'la da ortak hareket edebilir. Rusya'yla da ortak hareket edebilir. Yani Türkiye artık kendi çıkarları doğrultusunda yürüyecek. Bölgedeki diğer ülkeler de aynı şeyi yapacak. Kudüs kararı bundan sonrası için çok önemli bir gösterge. Amerika tek başına dünyayı karşısına almaya cesaret ettiğine göre, bu cüreti gösterebildiğine göre tüm dünya devletleri de buna karşı pozisyon alacaklar.
Evet. Şimdi bu strateji belgesinde ilginç bir şekilde Türkiye ile ilgili bir ifade geçmiyor bildiğim kadarıyla.
Geçmiyor.
Müttefik ülkeler arasında Türkiye sayılmıyor. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri sayılıyor müttefik ülkeler arasında. Amerika'nın müttefik ülkeler arasında. Ancak Türkiye sayılmıyor. Bu tabii dikkat çekici. Ama strateji belgesinde şöyle bir ifade var. Orta Doğu ile ilgili. Orta Doğu'nun cihatçı teröristler yuvası olduğu iddia ediliyor.
Aşırıcılar.
Evet. Yani bu ifade çok yanlış bir ifade bir kere. Buna bugün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada tepki gösterdi. Orta Doğu'yu işte aşırı radikal teröristlerin yuvası olarak gösteriyor. Burada aslında Amerika'ya dönüp demek gerekiyor ki dön aynaya bak. Çünkü biliyorsun son olarak Rakka'da mıydı?
Rakka'da.
DAEŞ'li teröristler YPG kontrolünde, Amerika'nın kontrolünde Rakka'dan çıkarıldı ve nereye götürüldükleri belli değil.
Aynen.
Acaba bu DAEŞ'li teröristleri Amerika koruyup kollamadı mı Rakka'da? Yani Amerika Orta Doğu'daki ülkeleri suçlayacağına radikal terör konusunda önce dönüp kendisine baksın. Ve tabii strateji belgesinde Rusya ve Çin'le ilgili ifadeler bence dikkat çekici. Diyor ki ABD'nin güvenliğini ve gelişimini sarsmaya çalışıyorlar Rusya ve Çin için. Askeri güçlerini arttırıyorlar, bilgi ve dataları kontrol altına alarak kendi halklarını baskı altında tutuyor, etkilerini arttırıyorlar. Rusya elde ettiği bilgileri dünyanın farklı birçok bölgesindeki toplumların görüşlerini etkilemek amacıyla siber saldırılara dönüştürüyor. Rusya'nın bu etki çabaları korkak istihbarati operasyonlara dönüşüyor ve devlet destekli medya ile sahte online karakterler, üçüncü parti arabulucular, paralı sosyal medya kullanıcıları ya da troller oluşturuyorlar. Yani burada aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Çin'den ne kadar korktuğunu gösteren ifadeler. Bence akıllı bir devlet strateji belgesine bu tür ifadeler koymaz. Rusya ve Çin şu anda dünyada yükselen iki güç konumda. Rusya zaten yıllardan beri güç ama Çin de yükselen bir güç konumunda. ABD'nin strateji belgesine böyle ifadeler koyarak Rusya ve Çin'i açıkça hedef göstermesi Bence çok yanlış bir strateji. Bu strateji belgesini bir kez daha gözden geçirseler iyi olur diye düşünüyorum. Tabii şimdi bu strateji belgesinden sonra acaba dünya nasıl şekillenecek? Biliyorsun ABD bu strateji belgeleri açıklar. Ondan sonra da dünyayı kafasına göre şekillendirmeye çalışır. Hı hı. Tabii bizi ilgilendiren Orta Doğu nasıl şekillendirilecek bundan sonra? Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile iş tutacağı görülüyor Amerika'nın. Bence Türkiye'nin müttefikliğini kaybetmekle Amerika yanlış bir yola girdi.
Ya şu gerçek yani adam diyor ki ben güç kullanacağım diyor yani. Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonraki stratejilerini sürdürebilmesi için güç kullanmaktan başka çaresi kalmadı. Hı-hı. Kime karşı güç kullanacak? Rusya'ya ekonomik ambargo koyuyor. Ekonomik kısıtlamalar getiriyor. Çin'e ekonomik kısıtlamalar getiriyor. Hmm. Pasifik'e ordusunu gönderiyor. Başka şeyler yapıyor. Bölgede Türkiye'de ve Orta Doğu'da ne yapıyor? Özellikle Orta Doğu'da. PKK, YPG'yi besleyerek, onları silahlandırarak, kendi askerleri de var. Yeni bir takım hakimiyet alanları tesis etmeye çalışıyor. Aşırıcılıktan bahsediyor. Şimdi aşırıcılıktan ve terörle mücadeleden bahsediyorsun. Sen de söyledin. Bu artık gerçekliğini yitirmiş bir söylem. Bir taraftan DAEŞ'e, PKK'ya, YPG'ye destek vereceksin. Öbür taraftan terörle mücadele eden, teröre destek veren ülkelerden söz edeceksin. Amerika kimse yemiyor artık bunları. Amerika kimse yemiyor.
Bir de Amerika müttefiklerini yanlış seçiyor. Fatih Atik onu söylemek istiyorum. Bak Suriye konusunda Türkiye ısrarla uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ısrarla uyardı. Gel dedi Suriye'de terör örgütleriyle iş tutma. Beraber iş yapalım dedi Türkiye Amerika birlikte. Ama ne yaptı Amerika? Gitti terör örgütüyle iş tuttu. YPG ile DAEŞ ile beraber hareket etti. Yani Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerini yanlış seçiyor. Türkiye gibi önemli bir gücü müttefik olarak görmüyor şu anda Orta Doğu'da. Mısır ve Suudi Arabistan gibi iki ülkeyi müttefik güç olarak görüyor.
Ben aynı şeyi düşünmüyorum seninle. O bizim bakış açımız. Amerika'nın bakış açısı farklı.
Hayır ben şuna getireceğim lafı. Türkiye'yi niye müttefik güç görmüyor? Suudi Arabistan ve Mısır'ı müttefik güç görüyor. Çünkü Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan istediklerini yaptırtamıyor Amerika. Amerika Recep Tayyip Erdoğan istediklerini yaptırmak için sen de biraz önce söyledin. Gezi eylemlerini organize etti. 17-25 Aralık'ı organize etti. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü organize etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağını kaydırmak için bunları planladı ama başaramadı. Ama Mısır'da ne yaptı? Mısır'da darbe yaptı. Sisi iktidara getirdi ve şu anda da Suudi Arabistan'da da yani yönetimde şu anda kral var ama biliyorsun veliaht prens şu anda evet, bütün işleri tamam. götürüyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri Mısır ve Suudi Arabistan yönetimlerini istediği gibi kullanabileceğini bildiği için onları müttefik olarak seçti. Emin ol Türkiye'de şu anda Recep Tayyip Erdoğan iktidarda olmasaydı bu strateji belgesinde Türkiye'de müttefik olarak girerdi. Çünkü niye Recep Tayyip Erdoğan onların oyunlarını bozuyor. Suriye'de bozdu, Kuzey Irak'ta bozdu. Her yerde bozuyor oyunlarını. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi müttefik olarak görmüyor. Ve bugün ilginç bir açıklama da yapıldı biliyorsun ABD Büyükelçiliğinden. Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü diye bir ifade vardır Anadolu'da ABD elçiliğinde niye böyle bir açıklama yapıldı ben anlamadım dediler ki vize başvuruları konusunda Ocak 2019'dan önce randevu veremiyoruz ne anlama geliyor sence bu
sıcak bir takım mesajlar vermişlerdi daha önce işte vize başvurularını açıyoruz
evet.
acil durumlarda vize vereceğiz falan filan ama bir tarih koymamışlardı Şimdi bu ilişkilerin bu noktaya gelmesinden sonra yeniden bunu erteliyoruz diyor bu.
Evet.
Yani vize kararını güncelliyorlar aslında bakarsan. Hı hı. Yani olumlu bir takım adımlar atılmasını bekliyorduk biz. Ve atılmıştı Başbakan'ın Amerika ziyareti sırasında.
Evet.
İşte herkese vize vereceğiz. Bunu yumuşatacağız. Acil olanlara öncelik tanıyacağız falan. Her yerden başvuru yapabilirsiniz denildi. Şimdi bunu 2019'dan sonra erteliyorlar. Evet. Yani bu... Anlamak mümkün değil
şaşılacak
yani.
Şaşılacak bir karar.
Ne yapıyor Amerika
Birleşik Devletleri? Tabii şimdi Türkiye-Amerika yani. İlişkilerini ilgilendiren önemli bir olay da New York'ta görülmekte olan ambargo davası.
Tabii.
Daha doğrusu New York'ta görülmekte olan tiyatro diyelim biz buna. Bugün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir açıklama yaptı. Dedi Aynen. ki New York'ta görülmekte olan bu dava çökmüştür dedi. Sen ne diyorsun?
Çökmüştür çünkü her tarafından dökülüyor artık. Yani evet. şimdi bu sanığı, tanığı FETÖ'cü.
Evet.
Yani Amerika'nın kucağında.
Hı hı.
Hakim ve savcılar zaten FETÖ ile irtibatlı. Sanık olarak, tanık olarak çıkardıkları adamlar zaten FETÖ'nün kendi adamları. Yani FETÖ'nün davası olduğu, FETÖ'nün Türkiye'de yapamadığını, Amerika'da yapmaya çalıştığını çok açık delilleri her taraftan dökülüyor. Bir de enteresan bir şey oldu dünkü duruşmada. Dava görülürken eski iddianameyi hazırlayan, davayı açan savcı girdi. Bahara mıydı adı?
Bahara.
Bahara girdi, duruşmayı izledi. Ondan sonra da çıktı, şeylerle görüştü.
Tam FETÖ'cü taktik. Tam yani FETÖ'cü taktik. Algı operasyonu.
Tabii hatırla, benzer şey Türkiye'de oldu. 17-25 evet. Aralık'ta hatırla. Emniyeti basmaya gitmişti Zekeriya Öz.
Göbeğini kaşıya kaşıya.
Evet yendi. Yani. Orada gitti. Bu savcı da geldi. Bu mahkemeyi basıyor. Yani eski savcı. Basıyor demeyeyim de yani o görüntüleri hatırlattı evet. Bana. Yani şimdi bu olacak işler değil. Bir de sanık avukatları, yani Hakan Atilla'nın avukatları bir ses kaydı dinlettiler. Rıza Sarraf'a ait. Diyor ki Rıza Sarraf, Amerika'da sistem böyle işliyor. Yapmadıklarını da kabul edersen, itiraf edersen ben bunu yaptım diye.
Dayısıyla konuşması.
Evet, dayısıyla konuşmasının telefon kayıtları. Yani yapmadıklarını da itiraf edersen ben bunları yaptım diye söylersen mahkeme seni serbest bırakıyor diyor.
Evet.
Takipsizlik kararı veriyorlar hakkında. Yani artık evet. Her şey
şimdi bu açığa dava, döküldü yani. Bu davayla ilgili Serdar Turgut Habertürk gazetesinde çok güzel yorumlar yapıyor, güzel tespitler yapıyor. Bugünkü yazısında da güzel tespitleri var Serdar Turgut'un, Fatih Atik. Diyor ki İran'la ilgili işlem konusunda titiz olduğunu söyleyen ABD hazinesi nedense Zarrab konusu göz ardı etmeyi tercih etmiş. Zarrab konusunu göz ardı etmeyi tercih etmiş. Ve bu konuda Türkiye hiçbir uyarı yapmamış. Bu konuyu çok soran Ekim 2014'te Hakan Atilla bizzat sormuş David Cohen'e. Hazine Müsteşar evet. Yardımcısı galiba.
Hatta bu da tanık olarak da dinlettiler. Evet.
Reza Zarrab'ı niye kara listeye almıyorsunuz diye. O da onun hakkında şu anda bir tavrımız yok demiş. Düşünün 2012 yılından beri onun yürüttüğü altın ticaretini biliyorlar. 17-25 Aralık operasyon olmuş ve 2014'te Hakan Atilla'nın sormasına rağmen Reza Zarrab konusunda duyarlılıkları olmadığını söyleyebiliyorlar. Serdar Turgut'un tespitleri bunlar. Serdar Turgut ayrıca şöyle bir bilgi aktarıyor. Adam Zuzibin mahkemedeki tanıklığında bir toplantı Hakan Atilla'yı bir kenara çekip özel konuştuğunu söylemişti. Ayrıca o görüşmede Atilla'nın tedirgin ve terlemekte olduğunu da iddia etmişti diyor. Dün bunun yalan olduğu Atilla tarafından söylendi. Zuzubin'i bu davada tanıyamadığını ve yana çekilerek iddia ettiği gibi o özel görüşmenin hiç olmadığını ifade etti. Yani yalanın bini bin para bu davada.
Aynen öyle. Uydur uydur sat.
Zarrab yalan söylüyor, tanıklar yalan söylüyor, dinlenen FETÖ'cü polis yalan söylüyor. Hepsi yalan söylüyor. Hatta Serdar Turgut'un ilginç bir tespiti var. Diyor ki yargıçla ilgili, yargıç benim gibi rahatına düşkün, stresten hoşlanmayan bir insan olsaydı davayı hemen düşürür ve kafasını dinlerdi gibi geliyor bana. yani aslında hakim diyor ki ayrıca hakim işinin zor olduğunu fark ettiğinden dün Hakan Atilla'ya birçok soruyu bizzat sordu. Konuları daha anlaşılır kılmak için uğraştı. Başarabildiğimi çok şüpheliyim. Yani aslında Amerika'da görülmekte olan bu kumpas davası, Türkiye baştan beri söylüyor. Bu bir kumpas davasıdır dedi. Türkiye'ye yönelik bir operasyondur dedi. Ve bu geldiğimiz noktada bu davanın çöktüğü ortaya çıktı. Türkiye'nin haklılığı ortaya çıktı. Geçmiş olsun.
Zaten yani o panik olmasa o bahar arada gelip orada onlarla konuşmaz.
Evet.
Yani orada bir panik var belli ki Amerikan tarafında. Ama bu siyasi dava. Burada bir takım argümanlar üretmeye çalışıyorlar. İşte siyasetçilerin isimlerini geçirmeye çalışıyorlar dava boyunca. Hı hı. Ama yani artık Zarrab'ın ne tecavüzcülüğü kaldı, ne yalancılığı kaldı, ne sahtekarlığı kaldı.
Evet.
Amerika'da aynı bunlar gibi. Yani sahte dediler üzerinden, sahte bilgiler üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyorsun. Evet. Ey Amerika, istediğini yap kardeşim.
Fatih Atik, şunu da hatırlatalım. Başbakan Binali Yıldırım'ın önemli bir gezisi var. Başbakan Binali Yıldırım Bangladeş'te. Bu gezi hem Türkiye-Bangladeş ilişkileri açısından büyük önem taşıyor. Çünkü Türkiye ve Bangladeş iki dost ve kardeş ülke. İkili ilişkilerimiz açısından çok önemli bir gezi. İkili anlaşmalar da imzalandı. Ayrıca tabii Myanmar'daki Rohingya Müslümanlar açısından çok önemli bu gezi. Başbakan Binali Yıldırım yarın Cox's Bazar'a gidecek ve Myanmar sınırındaki Cox's Bazar'da Rohingyalı Müslümanların artık yaşadığı kampları ziyaret edecek. Bu gezi bu açıdan çok tarihi bir gezi. Başbakan Binali Yıldırım'ın gezisi ve bu gezide önemli anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2-3 gündür bu seyahati her konuşmasında dile getiriyor. Çünkü Türkiye hem Suriye'deki göçmenler konusunda hem Rohingya'daki Müslümanlar konusunda hassas davranan bir ülke. Onların seslerini dünyaya duyuran bir ülke. Bu nedenle de Başbakan Binali Yıldırım'ın Bangladeş ziyaretini ben çok önemsiyorum. Tabii bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir balistik füze saldırısı gerçekleştirildi. Tabii,
o da çok önemli.
Ve Suudi Arabistan'da cevap verdi Yemen'e karşı. Yemen'deki Husiler tarafından gerçekleştirildi, açıklandı. Ve Yemen'e cevap verdi. Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki gerginlik hala devam ediyor. Tabii bir de Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginlik olarak değerlendirmek lazım bunu. Suriye konusunda önemli gelişmeler var. Sen biraz önce temas ettin. Afrin meselesi önemli. Afrin'e operasyonun eli kulağında diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri açıkladı strateji belgesini. Hı hı. Herkes düşman. Rusya, evet, adı konmasa da düşman devlet. Ondan sonra İran zaten düşman. Suriye rejimi de düşman.
Evet.
Çünkü Suriye rejim lideri Esad bir açıklama yaptı. Hı hı. Amerika'nın ortakları PYD ve PKK için vatan hainidir dedi. Amerika'nın ortaklarını vatan haini ilan ettiğine göre Esad da onlar için düşman zaten. Yani bakıldığında Suriye'de bu üç ülkenin ortak hareket ederek bir operasyona girişecekleri görülüyor.
Evet.
Asıl mücadele alanı burası olacak. Yani bak, Suudi Arabistan Yemen'de başka şeyler yapıyor. Ama Suudi Arabistan'ın İran'la çatışmaya girmeye gücü yetmiyor. Yani orada bir şey yok. Öyle bir şeyi planlıyorlar. Ya da Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'ne yanaşarak Amerika'nın o dev cüssesiyle İran'a saldırmasını sağlayabileceğini düşünüyor herhalde. Ama bu mümkün değil yani. Amerika artık taşeronlar kullanıyor sürekli olarak. Eğer Suudi Arabistan'la İran ya da Amerika doğrudan çatışmazsa, bu Amerika'nın açıkladığı strateji belgesinden sonra çatışmanın alanı Suriye olacak.
Evet.
Suriye'de kimlerle savaşacak Amerika? İran'la, Rusya'yla ve Türkiye'yle savaşacak. Yani bu üç ülkede bunu görüyor. Ve ona göre hareket ediyorlar. Suriye'de bunu görüyor. Bundan sonra işin şekli değişti. Yani ya herro ya merro noktasına gelinebilir. Türkiye silahlı kuvvetlerine ve Özgür Suriye ordusuna tam teçhizatlı bir şekilde savaşa hazır olun, müdahaleye hazır olun talimatını vermiş durumda. Ve sana şöyle söyleyeyim. Afrin'deki PKK silah depoları, bu teröristlerin barındıkları mekanlar, yönetim birimleri, her şey Türk istihbaratı ve silahlı kuvvetleri tarafından belirlenmiş vaziyette. Bugün kırmızı telefonu kaldırıp operasyon için düğmeye bassalar, birkaç saat içinde hava kuvvetleri bunların tamamını yok edebilecek hazırlığı yapmış, evet, durumda. Kara harekatı da gelebilir. Yani riskler bu şekilde ortaya konmuşken, herkes artık açık açık bunu masada elini açmışken, ben çok uzak görmüyorum yani. Amerika'ya karşı bir hamle yapacaklar. Bunu Türkiye mi yapacak? Rusya ile ortak beraber mi yapacak? Eğer İran'la eşgüdüm içinde mi yapacak, hep beraber göreceğiz. Ama bu kadar ahkam kesen, bu kadar racon kesen Amerika'ya karşı Türkiye bir hamle yapacak. Ben bunun da çok uzak olmadığı kanaatindeyim. Ya da bu hamle böyle gösteri gösteri gelmeyecek de, pazarlıklar devam ederken birdenbire, nasıl Karaçok Dağı'nda, hatırlıyor musun? 2 ay önce bir operasyon yaptılar Karaçok'a. Evet. Irak'ta Suriye'nin geçişkenliğinin olduğu noktaydı. Orada PKK'nın bir anteni vardı böyle. Nasıl Türk Hava Kuvvetleri 50 uçakla orayı bombardıman altına alıp anteni PKK'lıların eline verdi. Şimdi Afrin'i de aynısını yapıp orada ne var ne yok yine ellerine verip güle güle diyebilir.
Evet.
Ben bunun çok yakın olduğunu düşünüyorum.
Tabii iç siyasette de önemli tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Ancak programımızın sonuna geldiği için iç siyasetteki tartışmalara bugün giremiyoruz. İnşallah önümüzdeki haftaki programda değerlendiririz. Programımızın sonunda da eski başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz vefat etti. Tabii bu çok acı bir olay. Eski başbakan Mesut Yılmaz'a başsağlığı dilemek istiyoruz buradan. Allah kimseye evlat acısı göstermesin demek istiyorum. Değerli dinleyiciler, satır arası programının sonuna geliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aydoğan'la birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Satır arası.